Ayrım 39.
Sayfa numarası 397. Buna paralel bir başka soru daha sorulabilir. 7. yüzyılda İslam İmparatorluğu'nun yayılması sırasında dünyanın değişik ülkelerinde kilisenin düşünce ve inanca yönelik baskısından kaçan aydın, bilim adamı ve düşünürlerin belli bir hoşgörünün hüküm sürdüğü Müslüman kentlere sığındıklarından, hatta bunlardan bazılarının kendilerini Arap olarak nitelemeye bile başladıklarından söz ettik. Bu dönem içinde fraternis yelpazesi içinde yer alan grupların üyelerinden bazıları da İslam ülkelerine sığınmış olabilir miydi? Kardeşlik misyonuyla ilgili izleri doğuda bulabilir miydik? Bu noktada karşılaştığımız veri yetersizliği ancak belli somut olgulardan yola çıkarak spekülasyon yapmamızı olanak sağlayabiliyor. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yine de şunları gözden uzak tutmamakta yarar var. Orta Doğu'dan başlayan İslam'ın hızlı yayılışı, batılı tarihçilerin de üzerinde anlaştığı gibi, dinsel despotizm ve kilise baskısıyla yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan klasik dönem bilimsel yapıtlarının, felsefe akımlarının ve antik kültürün bir biçimde korunmasını, hatta geliştirilmesini sağlamıştı. Eğer son derece kritik bir dönemde İslam ortaya çıkmasaydı ve bütün yakın Doğu, Mısır ve Anadolu eskiden olduğu gibi Roma'nın yönetimi altında kalsaydı, bugün belki de Pitagoras, Platon, Aristo, Maneton ve daha birçok antik çağ düşünür ve bilgisini tanımayacaktık ve İskenderiye Kütüphanesi'ne yapılan saldırı, eski düşünce ve bilginin yok edilmesine yönelik sistemli çabaların yalnızca başlangıcı olacaktı. Avrupa ya da Bizans topraklarında Hristiyanlık dışında tüm inanç gelenekleri ve kültler yok edilirken, İslam yönetimi altındaki topraklarda belli koşullar altında hoşgörülü bir bakışın söz konusu olması buraları çekici birer sığınak haline getiriyordu. Dolayısıyla fraternise bağlı gruplardan bazılarının üyeleri de güvenli görünen Doğu kentlerine sığınmış olabilirdi. Abbasi yönetimi sırasında ve özellikle Harun Reşit'ten sonra halifelerin antik çağ düşünür ve bilim adamlarının yapıtlarına büyük ilgi duyduklarından söz ettik. Bu dönem boyunca Pitagoras ve Platon düşüncelerinin hem sarayda hem de Bağdat aydınları arasında belli bir sempatiyle karşılandığını, Babil ve Mısır'ın astronomik gizemlerinin dikkatle araştırıldığını biliyoruz. Bu durumu halife mütevekkilden sonra eski yönetimden kalan izlerin yok edilip mutezile aydınlarının dağıtılmasını izleyen dönemde Ortodoks din adamlarının memnun başta olmak üzere eski halifelere yönelttikleri suçlamalar da doğruluyor. İddialara göre putperest yabancılar sarayda önemli görevlere getirilmiş, memnun ve izleyicileri Helen düşüncesinin etkisi altına girerek yönetimi ve din kurumlarını yozlaşmaya sürüklemişlerdi. Bunlardan yola çıkarak deneyimli ve donanımlı fraternis liderlerinden bazılarının İslam topraklarına sığındığını, 9. yüzyıl başlarında da Bağdat'ta Abbasi Sarayı'na dek ulaşmayı başardıklarını söyleyebilir miyiz? Abbasi Rönesansı olarak bilinen evrede fraternis uzantılarının payı olabilir mi? Eloise Hart, İslam'ın yükselişinin öncesine rastlayan yıllarda Harran'da yaşayan oldukça eski bir kült ve geleneğin koruyucularının kilise baskısının en yoğun olduğu dönemde bile Hristiyanlaştırılmaya kararlılıkla direndiklerinden söz ediyor. İslam gücünün yükselmeye başlamasından önce Mezopotamya'nın kuzeyindeki Harran'da Suriyeli bir kardeşlik örgütü yüzyıllar boyunca Hristiyan otoritesine teslim olmayı reddetti. Ardı arkası kesilmeyen koşturmalara rağmen bu kültün üyeleri Hermes, Mitra ve yeni Platoncu düşüncenin bir bileşimi olan dinsel felsefelerini tek etmediler. Ancak 830 yıllarında Bağdat halifesi Bizanslılara karşı yürüttüğü bir sefer sırasında ürkütücü müfrezesiyle birlikte Harran'a girdiğinde varlıkları tehlikeye girdi. Ürkek ve tedirgin davranışlarla karşılaşmaya alışık olan halife memun gördüğü konuksever ve sıcak karşılamadan şaşırmıştı. Müslüman mısınız diye sordu onlara, Hristiyan mısınız? Zerdüşt mensubu musunuz? Kur'an'ın tanıdığı bir kutsal kitabınız var mı? Bunun nedenli tehlikeli olduğunu bile bile bu inançsızlar her zamanki dürüstlükleriyle soruları basitçe hayır diye yanıtladılar. Bu cesaret memunun hoşuna gitmişti. Beklenenin aksine onları idam etmeyip bunu erteledi ve o tekrar geri dönene dek Müslüman ya da Hristiyan olmalarını önerdi. Eloise Hart AGE. Bu anekdotun ne denli gerçeği yansıttığını bilmiyoruz ama Eloise Hart dönemin atmosferiyle birebir örtüştüğü düşüncesinde. Aynı zamanda bir noktanın daha altını çiziyor. Halife Memun dahil İslam yöneticileri için putperest olarak kabul edilen eski inanç mensuplarına yönelik bir hoşgörü söz konusu değildi. Bu anlayış ancak Hristiyan ve Yahudi gruplar, yani aynı tek tanrılı din ailesine mensup insanlar için geçerli olabiliyordu. O halde fraternisle bağlantıları olsun ya da olmasın, eski inanç kültlerinin mensupları İslam topraklarında kendilerine yer bulabilirler miydi? Hart'ı dinlemeye devam edelim. Baskıyla karşılaşınca Harranlılardan bazıları din değiştirmiş gibi davranmayı yeğlediler. İnançlarından ödün vermeyi reddeden diğerleri ise belli bir güvenlik bedeli ödemek koşuluyla Müslüman olmayanların devlet konuğu olarak kabul edildiğini duydukları Bağdat'a doğru yola çıktılar. Rundeshapur'dan bu kente göç eden İranlı komşuları eski tıp ve astronomi yapıtlarını Arapçaya çevirmek için görevlendirilmemişler miydi orada? Ne var ki Harran'ın paganları Bağdat'a geldiklerinde dinleriyle ilgili sorgulama yeniden karşılarına çıktı ve yaşamlarını ancak akıllı bir hukukçunun tavsiyesine uymaları sayesinde kurtardılar. Kendinizi Sabiler olarak tanıtın. Şimdi çoktan yok olmuş bulunan bu eski kültten Kur'an'da da söz edilir. Böylece Harran'dan gelen inançsız bilgeler bir Müslüman kentinde kendilerine resmi kabul olanağı bulmuş oldular. Çok geçmeden de Helen bilimi ve kültürüyle ilgili bilgileri yerel aydınları o denli etkiledi ki yalnızca hikmet evine kabul edilmekle kalmadılar. Ders vermeleri ve kitaplarını yayınlamaları için davet edildiler. Hatta kendi yeni Platoncu okullarını açmalarına bile izin verildi. Sonuçta ortaya çıkan şey 350 yıl önce Justinianus tarafından kapatılan gizem okuluna benzer niteliklere sahip ve Arap dünyasının bilgi birikimine büyük katkılarda bulunan bir akademiydi. Eloise Hart, AGE. Hart'ın anlattığı hikaye bizim için birçok bakımdan ilgi çekici. Her şeyden önce diğer tek tanrılı dinlerin inananları gibi hoşgörüyle karşılanmayan eski inanç kültleri mensuplarının Sabi olduklarını söyleyerek İslam devletinden kabul görmeyi başarabildiklerini ve bu sayede Bağdat gibi büyük kentlerde barınabildiklerini öğreniyoruz. Sonra belki bundan daha önemlisi geçmişi en az 12 bin yıl öncesine dayanan Güneydoğu Anadolu'daki Harran kentinde neredeyse birebir fraternis modeline uyan bir grubun varlığını hissettiren işaretler çıkıyor karşımıza. Son olarak Bağdat'ta büyük bir saygınlık elde eden bu gruba mensup bilgelerin hikmet evine kabul edildiklerine, kültür seferberliğine katıldıklarına ve o ünlü akademinin açılışında ciddi pay sahibi olduklarına ilişkin bilgiler buluyoruz. Her ne kadar kesin kanıtlar bulunmasa da bu oldukça önemli ayrıntılar Memun yönetimi sırasında fraternistin hiç değilse bir kanadının Bağdat'ta etkin görevler üstlendiğine ve Abbas yönetiminde nüfus sahibi olmayı başardığına ilişkin hiç de yabana atılmayacak ipuçları sunuyor. Memun ve kurmaylarının yönetimin en tepesinden tabana doğru kademeli olarak inen bir örgütlenme çabası içine girdiklerini, inanç formülünü akıl ve bilgiyle buluşturmaya çalışan rasyonalist bir politika izlediklerini, popülist değil seçkinci bir tavır içinde olduklarını ve son olarak kendi inanç prototiplerini kitlelere kabul ettirebilmek için mihne gibi bir sisteme başvurduklarını düşününce resim biraz daha netleşmeye başlıyor. Doğrudan başrolü üstlenmese bile en azından danışman düzeyinde fraternis düşüncesi hem felsefi hem de siyasi anlamda Memun yönetimi altındaki Bağdat'taydı. Avrupa'da 400 yıl boyunca sesi soluğu çıkmayan, Bizans'ta da yoğunlaşan baskılar nedeniyle hiçbir biçimde varlığını sürdüremeyen fraternis, eğer gerçekten uzunca bir süre Harran'ı bir tür sığınak gibi kullanıp 9. yüzyılda Abbas yönetiminin himayesi altında varlığını güçlendirmeyi başardıysa, daha sonra Ortodoks'un adamları iktidar üzerinde yeniden denetimi ele geçirdiklerinde bir anda nereye kayboldu? Eloise Hart, söz konusu aydın grubunun Harran'ı Doğu ile Batı arasında bir köprü gibi kullandığını düşünüyor. Aşağı yukarı 10. yüzyıl başlarından itibaren, yani Bağdat'taki yönetim değişip dini baskılar ortaya çıktıktan hemen sonra, fraternis etkilerinin izlerine Anadolu ve Balkanlar'da yeniden rastlamaya başlamamız bu görüşü destekler nitelikte. oldukça kritik bir dönemi Harran ve Bağdat'ta geçiren ve bu arada İslam'la tanışarak bilgi ve deneyimini de arttıran fraternist düşüncesi uzun bir aradan sonra yeniden Roma toprakları üzerinde, bu kez sapkın mezhepler kimliğiyle ve kilisenin başını epey ağrıtacak uzun bir süreci başlatmak üzere ortaya çıkıyordu. Bir sonraki bölümde direniş ve muhalefetle birlikte o eski idealin de kesin olarak Avrupa'ya taşınmasını ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. 3. Aklın ve gizemin dirilişi. 1. Batı dünyasının sapkınları. Resmi otoritenin tercihleriyle halkın eğilimleri çoğu kez farklı doğrultularda seyreder ve tepede alınan kararların kitlelerce sindirilmesi doğal bir direnç nedeniyle uzun süreçlere yayılır. Hele bu kararlar insanların yaşam biçimleriyle ilgili köklü değişimleri gündeme getiriyorsa. Hristiyanlığın Roma toprakları üzerinde yaşadığı serüven bu nedenle oldukça sancılı ve zorlu aşamalardan geçmek durumunda kaldı. Resmi kanalların zorlayıcılığıyla insanlara empoze edilmeye çalışılan yeni inanç ve bu inanç tarafından kesin kurallarla yönetilmek istenen gündelik yaşam değişimi hemen bekleneceği gibi imparatorluk sınırları içindeki değişik bölgelerde farklı nitelikte ama çıkış noktası ve dayanağı aynı olan güçlü bir dirençle karşılaştı. Hristiyan tarihçiler, hatta yakın zamana dek onların etkisinde kalan resmi tarih sözcüleri ve kimi Ortodoks akademisyenler Roma'nın Hristiyan oluşunu, halkın belli bir kesiminin zaman içinde tercihlerini bu yönde kullanmalarının yönetime yansıyan sonucu olarak göstermeye çalıştılar. Yani farklı inanç kültlerinin yeşerdiği Roma toprakları üzerinde Hristiyan dininin de genel hatlarıyla bugün bildiğimiz biçimde yaygınlaştığı ve sonunda yönetim katında kabul görme noktasına geldiği düşüncesini tarih çözümlemelerine egemen kılmaya çalıştılar. Oysa gerçek durum, kilise doktrinine bağlı tarihçilerin anlattıklarından çok daha farklıydı. Her şeyden önce Roma'da Mesih inancı ve öğretisi hiçbir zaman homojen ve düzenli olarak yaygınlaşıp kitlelerce benimsenen bir niteliğe sahip olmadı. Essene düşüncesi ve teolojisinin Galile'de, İskenderiye'de, Anadolu'nun kimi kesimlerinde ve Kuzey Suriye'de farklılaşarak yoluna devam etmiş irili ufaklı varyasyonları söz konusuydu. Mesihçi düşünce çoğu kez İran kaynaklı dualist, ikici geleneklerle ve ağırlıklı olarak da Gnostik okulla iç içe geçerek büyümüş, misyonerlik çabalarıyla taşındığı Avrupa kentlerinde de yerel inanç ve mitleri içselleştirmek durumunda kalmıştı. Bu dağınık görüntü altında bile Batı'da 4. yüzyıl başlarına dek hiçbir zaman yaygın ve genel kabul gören majör bir inanç olarak belirmedi. Doğu'da ise kimi bölgelerde büyük cemaatlere sahip olurken kimi bölgelerde hiçbir varlık gösteremedi. İlk kilise olarak bilinen oluşum, zaten iç çalkantılar sırasında resmi otorite tarafından askeri yöntemlerle dağıtılan küçük bir misyonerler grubuydu. Onun mirasını üstlenme iddiasındaki kilise babaları ise Mesih düşüncesinin en muhafazakar ve en sekter kesimini oluşturuyordu. Üzerinde durulması gereken bir diğer ciddi yanılgı, kısmen Marksist tarihçilerin de katkılarıyla ortaya çıkan Hristiyanlığın yoksul ve dışlanmış kitlelerin dini olarak bir tür muhalif hareket olarak doğduğu ve geliştiği iddiası. Tarihsel gelişimi düzenli olarak ileri giden çizgisel bir süreç olarak görme eğiliminin büyük oranda ön yargılarla beslendiğini önceki çalışmamda, bakınız 2012 Marduk'la Randevu sayfa 236-239 değinmiştim. Pozitivist yönteme bağlı kalma ve bilimsel olma iddiasındaki 19. ve 20. yüzyıl modern düşüncesi, insan topluluklarının gelişim sürecini zorunlu bir toplumsal ilerleme yasasına bağlı olarak görme alışkanlığını geliştirdi. Tarihe genel olarak doğru noktalardan bakan ve görece en sağlıklı analizleri üreten Marksist düşünürler de bu eğilime sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Söz konusu çizgisel yaklaşım uyarınca hem toplumsal düzenlerin hem de insan düşüncesinin değişimi mutlak bir ilerleme ve gelişme grafiği izliyordu. Buna göre köleci sistemin yerini alan feodal düzen nasıl üretici güçlerin ve toplumsal değişimin uzun dönemli seyri içinde zorunlu ve ileri doğru bir değişimse, çok sayıda farklı inanç kültünün yan yana var olduğu yapının yerini doktriner tek tanrıcılığın alması da hem kaçınılmaz hem de ilerici bir değişimdi. Bu bakış açısı Marksist tarihçilerin Roma'nın çözülme dönemlerine ilişkin değerlendirmelerini de ciddi biçimde etkiledi. Eğer çok tanrılı resmi inanca sahip köleci imparatorluğun değişimi ileri bir adımsa ve feodalizm üretici güçlerin gelişiminde zorunlu ve ileri bir aşamaysa, sistemdeki bu değişimin üst yapıdaki karşılığı olan Hristiyanlık da pagan dinlere göre ileriye doğru atılmış bir adım olarak görülmeliydi. Çoğunlukla eski inanç kültlerinin yerel dinler olduğu, Hristiyan tek tanrıcı düşüncesinin ise evrensel nitelik taşıdığı gibi hiç de sağlam dayanaklara sahip olmayan bir tez geliştirildi. Aynı bakış uzantısında az sayıdaki güvenilirliği tartışılır durumdaki veriden de yola çıkarak Hristiyanlığın imparatorluk inanç sistemine ve siyasi yapısına karşı bir tepkiden beslendiği varsayımı geliştirildi ve yoksulların, kölelerin ve dışlanmışların devrimci dini modeline sarılma şablonu kemikleşti. Bu çok temel yanılgı, en az köleciliğin feodalizme dönüşümünü toplumsal ilerleme ilkesi uzantısında zorunlu bir değişim olarak görmek kadar vahimdi. Bir önceki bölümde kısmen değindiğimiz gibi Roma'nın yaşadığı çözülmenin sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan feodalite, üretici güçlerin gelişimi sürecinde yaşanmış kaçınılmaz bir değişim olmaktan oldukça uzaktır. İmparatorluğun belli eyaletlerinde zaman zaman patlak veren kimi büyük isyanları saymazsanız, Roma tarihinde köleler ile köle sahipleri arasında köklü bir sınıf savaşının izlerine de rastlamazsınız. Feodaliteyi ortaya çıkaran koşullar ne sınıf savaşımından doğrudan etkilenmiştir ne de üretici güçlerin zorunlu gelişimiyle doğmuştur. Roma'nın yönetsel sisteminde yüzyıllar boyunca alınan siyasi kararlar, toprak mülkiyetinin tekerleşmesinin önüne geçilememesi, barbar akınları ve doğudan yükselen İslam tehlikesi nedeniyle hem kentlerin güvenliklerinin azalması hem de ticaretin sekteye uğraması, iklim ve bitki örtüsünün nitelikleri dolayısıyla yeterli tahıl üretimine uygun, geniş topraklara sahip olmayan Avrupa'nın Mısır ve Suriye başta olmak üzere önemli eyaletleri yitirmesi sonucu ekonomik darbe yemesi, feodaliteyi hem siyasi hem de ekonomik bir gerileme aşaması olarak ortaya çıkarmıştı. Zorunlu bir değişim değildi. Çok farklı imparatorluk politikalarıyla ve daha denetlenebilir dış koşullarla böyle bir tarım sisteminin ve kapalı ekonominin ortaya çıkmasının önü kesilebilirdi. İlerici bir değişim hiç değildi. Büyük kentlerin zayıflaması, kırsal merkezli dükalıkların ortaya çıkması ve yoğun dinsel baskılar sonucu insan düşüncesinin, insan uygarlığının gelişimine set çekmiş, uzun süren bir karanlık çağın yolunu açmıştı. Benzeri biçimde Hristiyanlık ya da dogmatik tek tanrıcılık da insan düşüncesinin ve rasyonalizmin doğal ve zorunlu bir sonucu falan değildi. Hiçbir zamanda öyle olmadı. Bu inanç sisteminin yaygınlık kazanması, felsefi akımların çabaları, büyük düşünürlerin katkıları ya da yenilikçi fikirleri mücadelesiyle değil, gücü ve iktidar elinde bulunduran imparatorların ve onlarla birlikte hareket eden egemen sınıfın siyasi kararlarıyla gerçekleşti. Daha da ötesi, temel simgelerden ibadet, biçim ve geleneklerine ilişkin ayrıntılara dek birçok yönüyle Hristiyanlık, açık seçik, bizzat Roma İmparatoru ve resmi otoritesi tarafından çok sayıda yerel unsurda devreye sokularak formüle edildi. Yani yaygın ve egemen din olarak Roma topraklarına hükmeden karakteri doğduğu ve ortaya çıktığı andaki otantik halinden oldukça farklılaşmıştı. Hristiyanlığın Roma topraklarındaki ezilen kesimlerin kölelerin ve yoksulların dini olduğu ve bu anlamda muhalif bir niteliğe sahip olduğu yolundaki görüşlerde en hafif deyişle abartılı olarak kabul edilebilir ancak. Galile'den Anadolu'ya taşındığı dönemde yerel kültlerle yoğun etkileşime giren farklı grupların değişik yönlerde devam eden düşünsel yolculuğuyla Mesihçi temel ide, kısmen imparatorluğun baskısına maruz kalan kesimlerde ilgi uyandırmıştı. ama ona mazlumların ve yoksulların dini olarak bakmak, tarihsel gerçekleri istek ve eğilimlerimize göre değiştirmenin ötesinde bir anlam taşımıyor bugün. Roma toplumunda imparatorluk despotizminin en sertleştiği dönemlerde baskılardan nasibini alan kültler, geziden gizliye, Fraternis tarafından desteklenen Bacchus Dionysos cemaatleriydi ki, eğer herhangi bir dinsel gruba yoksulların ve kölelerin ağırlıkta olduğu muhalif bir hareket etiketini yapıştıracaksak, daha uygun bir aday bulmamız mümkün değil. Eloisa's gizemciliği, Demeter kültü ve onunla organik bağa sahip Dionysos cemaatleri her zaman imparatorluk politikasının kuşkuyla baktığı gruplar olarak kaldılar. Hristiyanlıksa en azından ilk dönemlerinde baskı altındaki Dionysos kültüyle etkileşime girdiği oranda kölelerin ve yoksulların ilgisini üzerinde toplayabildi. Roma içinde adından söz edilecek büyük dini gruplardan biri haline gelmeyi başardığı dönemlerde gücünü ve dayanağını yoksul kesimlerden ya da kölelerden değil, tam tersine iktidardaki Fraternis yanlısı Mitra gruplarıyla çıkar çatışması içine giren soylu zengin kesimden, yani egemen sınıftan alıyordu. Eğer varlıklı ve siyasi nüfuza sahip kesimin koruyuculuğu altına girmeseydi, resmi din haline gelmek bir yana, büyük olasılıkla yaygınlaşma olanakları bile bulamayacaktı. Yukarıda andığımız tarihçiler, Hristiyanlığı imparatorluğun yoksul ve ezilen kesimlerince desteklenen bir inanç olarak nitelerken, çoğunlukla onun ölümden sonra kurtuluş ya da sonraki hayatta ödüllendirilme temalarının acı çeken insanları avutucu niteliğini dayanak olarak gösteriyorlar. Oysa burada unutulan, dikkatlerden kaçırılan oldukça önemli bir yanılgı var. Mesihçilik, en azından ilk ortaya çıkış dönemlerinde manevi kurtuluşu, salvation değil, gerçek anlamda yani dünyevi yaşamda baskı ve zulümden kurtulmayı sağlayan somut bir değişimin haberciliğini ve çağrısını yapıyordu. Dinin Yahuda toprakları üzerinde doğmuş olmasının eski ayette sözü geçen kurtarıcı kralı Roma baskısından kurtulmanın tek yolu olarak görmesinin bir sonucuydu bu. Ne Eseneler ne de bu mezhebin Galile'ye sığınan ve oradan Orta Doğu'ya dağılan üyeleri spiritüel kurtuluşun peşine düşmüşlerdi. Onlar Tanrı'nın kendilerini daha önce de birkaç kez olduğu gibi somut biçimde bu yaşamları sırasında esaret ve baskıdan kurtaracağına, Mesih'i bunun için yollayacağına inanıyorlardı. Ayrıca dünyanın sonu benzeri inanışlarda en azından ilk ortaya çıktığı sıralarda mistik fanteziler olmaktan çok uzaktı. İlk Mesihçiler çok eski kültürlerden kendilerine aktarılmış bilgileri yorumlamaya ve deşifre etmeye çalışarak yakın zamanda gerçekleşeceğine inandıkları göksel kaynaklı somut bir afetler zincirine haber veriyordu. Bir başka deyişle, sonradan Hristiyanlığın temel düşüncesi haline gelen Tanrı'nın planı uyarınca insanların ruhlarının kurtuluşu unsuru, bu insanların öğretisinde çok başka biçimde anlatılıyordu. Diğer yandan, spiritüel kurtuluş ve manevi selamet ya da bu dünyanın ötesindeki yaşam gibi kavramlar, Yahuda kökenli Essene düşüncesinin değil, tam tersine pagan olarak nitelenen Anadolu kökenli çeşitli Yunan gizem tapınaklarının ürünüydü. Yani eğer Roma topraklarında yaşayan yoksul ve ezilmiş insanlara çekici gelebilecek, avutucu nitelik taşıyan bir öğretiden söz edilecekse, bunu Hristiyanlıkta değil, ondan çok daha eski olan ve İran'dan İtalya'ya, Mısır'dan Balkanlara dek uzanan bir coğrafya içindeki irili ufaklı mistik gruplarda aramak daha anlamlıydı.